Saatlerimiz 12.06 dakika geçiyor ve Akdeniz'den Toroslara programımıza çok değerli konuklarımızla devam etmek istiyoruz. Ve konuklarımız Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Koç. Hoş geldiniz
çok
Murat Bey.
Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum Emine Hanım.
Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Güney Güvenlik Okulu Avrasya Saha Sorumlusu Doğukan Binici.
Teşekkür ederim efendim. Yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, her cuma artık dinleyicilerimiz merakla bekliyor. Yapmış olduğunuz değerlendirmelerle ilgili olarak dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu haftaki konumuz yine aslında gündemi oluşturan başlıklardan bir tanesi. Ruslarla varılan mutabakat diyeceğim ve sözü Murat Koç'a bırakıyorum.
Çok teşekkür ediyorum Emine Hanım. Şimdi konuları tabii her zaman olduğu gibi yakından takip etmeye gayret ediyoruz. Suriye konusu da son bir yıllık yayınlarımız içerisinde çok merkezi teşkil etti.
Evet.
Çünkü geleceğimizle, bölgenin barışıyla çok alakalı. Zaten siz de hep barış vurgusu yaptınız. Onun için ki ben de almış olduğum dönüşlerden o güzel vurgularınızı yakından dinleyen arkadaşlarımdan çok övgü aldık. Barışa göndermiyorum. Çünkü Orta Doğu barışa hasret.
Evet.
Türkiye'de bu barış noktasında elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Diplomatik alanda, askeri anlamda, siyasi anlamda bir enerji ortaya koyuyor. Soçi'de bunun varılan mutabakat bunun bir ürünü.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanı ile Rusya Başkanı Putin arasında yapılan bu görüşme sonucunda varılan aslında bölgedeki barış konusunda son 100 yıl içerisinde atılan en önemli adımlardan bir tanesi olarak gündeme geldim. Bundan da öte Emine Hanım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgedeki haklı harekatının siyasi, diplomatik ve askeri gerekçeleriyle beraber uluslararası kamuoyuna bir kez daha deklare ve kabul ettirildiği de bir mutabakat metni oldu. Biliyorsunuz bir öncesinde ayın 17'sinde Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan bir mutabakat. Bir anlaşma değildi aslında mutabakat metni şeklinde olan bir uygulama. Ardından da Ruslarla yaptığımız vardı. Fakat haliyle şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu 120 saatlik çekilme sürecinin içerisinde beklenenleri alamadığımızda bir süreci yaşadık. Evet. Onun için ki Soçi mutabakatı bu süreç içerisinde bizim için çok çok önem arz ediyordu. Neden önem arz ediyordu? Bir kere Türkiye'nin Suriye'deki haklı varlığıyla ilgili olarak sınırları belirli bir alana tabi olan bir bölgesel yaklaşımı net bir şekilde sahaya oturtmuş olduk. Ve hemen çalışmaları da biliyorsunuz başladı, devam ediyor. Suriyeli mültecilerin evlerine dönüşüyle ilgili bir sürecinde kapısını açmış olduk.
Evet.
Yani insanlar artık evlerine geri dönecekler. Orada iskan olacaklar. Çocuklarını eğitecekler. Sağlık, altyapı ve pek çok konudan istifade edecekler. Türkiye böyle bir durumun kapısını aralamış oldu. Metin itibariyle bakıldığında evet kendi içerisinde bazı sıkıntılar, uygulamadan kaynaklanabilecek bazı sıkıntılar var. Fakat bu noktaya kadar gelindikten sonra konulacak uluslararası irade ve işbirliği iradesiyle Emine Hanım çok daha iyi bir noktaya gidebilecek güzel bir başlangıç yapıldığını düşünüyorum. Tabi bu esnada Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'da geldikleri konumu kendi müttefikleriyle beraber bir kez daha gözden geçiriyorlar. Yani bugün gerek Fransa gerek Almanya konunun içerisine biliyorsunuz Dışişleri Bakanları da geliyor. Kısa süre içerisinde Almanya'nın yeniden konunun içerisinde yer almak için Türkiye'nin gelmiş olduğu bu noktadan hareketle farklı bir noktada durabilmek için de ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Şimdi bu gelmiş olduğunuz noktada Türkiye'nin o sert güç olarak sahaya koymuş olduğu yaklaşımın meyvelerini topluyoruz. Mehmetçiğin güvenlik güçlerimizin ortaya koymuş olduğu iradenin, o hızlı, başarı, büyük harekatın da etkilerini bir şekilde yaşıyoruz. Haliyle bu etki deyince haliyle bir tehditle de karşı karşıyayız. Niye? Terörizm tehdidi hala devam ediyor.
Bir taraftan da böyle bir gerçek var.
Kesinlikle var şimdi Emine Hanım. Başına sözde general işte birliklerin sorumlusu dedikleri bir adam en üst düzeyde Rusya ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile görüşüyor. Şimdi bununla ilgili çok Anadolu deyimi var, konuşulabilir, söylenilebilir. Fakat bunları söylemiyoruz. Biz de oradan real politik açısından bakıyoruz. Türkiye bu iradeyi de koydu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat olmuştur. Rusya ile bir mutabakat olmuştur. Fakat bizim kararlılığımız net ortadadır. Biz teröristleri bölgemizde istemiyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Herhalde Amerika'da da söyleyecek. Dün biliyorsunuz NATO Bakanlar Zirvesi'nde de, Savunma Bakanları Zirvesi'nde de Sayın Savunma Bakanımız gündeme getirdi. Bizim sürekli terörle ilgili elimizin altında yapılmadığı takdirde, tehdit devam ettiği takdirde uygulayabileceğimiz planlarımız var. Mutabakatlar evet çok güzel. İyi başlangıçlar, ancak devam eden süreç içerisinde arzu ettiğimiz noktada bulunmamasıyla beraber yapabileceğimiz şeyler hala masada duruyor. Çünkü bölgede hala bir PKK-PYD tehdidi var. Bunlar şimdi yok olmadılar Emine Hanım. Evet. Ortadan kaybolmadılar. Belli bir hattın gerisine gittiler. Şimdi bir kez daha buradan bakmak lazım. Bundan sonra ne olacak? Biliyorsunuz anayasa çalışmalarının belli bir aşamasına doğru gidiyoruz. Acaba masaya oturtulacak mı? Acaba meşrulaştırılmaya çalışılacak mı? Gibi soruları çok yakından takip etmek durumundayız. Çünkü bunlar bizimle ilgili çok tehdit kritik arz eden ve kritik noktalar olarak kapıda duruyor. Onun için ki her şey oldu bitti, her şey artık güllük gülistanlık olacak diye bakmamak lazım. Çünkü dünyanın gözünün pek çok münazayla burada olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kaldı ki metinlerde de değil mi Doğukan? Metinlerin içerisinde de görüyoruz.
Evet hocam, ifade ediliyor.
Evet, yani bir ifade ediliyor. İsterseniz bir şu en son Suç metninden mi başlarız? Evet. Öyle bir bakalım isterseniz.
Güney Güvenlik Okulu'nun Kafkaslar Avrasya Sağ Sorumlusu olarak arkadaşlarım ile birlikte Kuzey Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan bu önemli kuşakta uluslararası güvenlik merkezli gelişmeleri ve dünya gündemine etkili olan olayları yakından takip etmekteyim. Hı hı. Bu açıdan da Soçi Zirvesi bizi ilgilendiren önemli bir konu olarak kendini göstermektedir. Metne girecek olursak Türkiye'nin sahaya kuvvet aktarmasıyla başlayan bu süreç içerisinde ABD ile varılan uzlaşma metninde Barış Pınarı Harekat sahasındaki güvenli alanın tanımlanması ve Soçi'de gerçekleştirilen, Rusya ile gerçekleştirilen zirvede güvenli bölgenin kapsadığı alanın harekat alanını da aşmasıyla birlikte aslında Türkiye'nin ilk başta istediği 444 kilometrelik bir alanın 30 kilometre derinliğinde, 444 kilometre genişliğinde bir alanın oluşturulması metnin içinde ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra üzerinde mutabık kalınan metnin Suriye'nin toprak bütünlüğünün her iki ülke tarafından da muhafaza edileceğinin belirtilmesi de Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal amacıyla operasyon düzenlediğini iddia eden kesimlerin de iddialarını boşa çıkarmaktadır. Bu açıdan
çok önemli, çok önemli bir nokta. Yani özellikle bu yorum da buradan çok önemli. Çünkü çok fazlaca bu konuyla ilgili bir propaganda, kara propaganda ve propagandanın her çeşidiyle beraber Avrupa basını dahil olmak üzere Türkiye'nin üstüne gelinme vardı. Bu metin içerisinde aslında Türkiye'nin niyeti çok net bir şekilde, clear, ne kadar hukuki olduğu da deklare edilmiş olmuştu.
Evet. Evet. Sadece Fırat'ın doğusu değil, Fırat'ın batısında Fırat Kalkanı bölgesi olarak tanımlayabileceğimiz Tel Rifat ve Minmüş bölgesinden de terör unsurlarının çekilmesi, güvenli bölgeden çekilmesi kararlaştırılmıştı bu metin içerisinde. Yani bu noktadan anlayabileceğimiz şey ise yaklaşık 7 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi altında Fırat'ın doğusunda ve batısında federatif bir yapıya doğru eğilim göstermek niyetinde olan terör örgütünün artık bu askeri varlığına en azından Fırat'ın doğusunun bir kısmı için son vermek mecburiyetinde olacaktır. Bir kısmı için diyorum, çünkü çekilen bu terör örgütü, terör unsurları tamamen yok olmuyor. 30 kilometre güneye çekiliyor ve Rakka Deyuzor bölgesinde kümelenmeleri söz konusudur.
Tabii burada önemli bir şey var. Bu araya girmek istiyorum. Şimdi bu teröristlerin gönderildiği yerler, Amerikan Başkanı da tweetlerden, yine tweet o diplomasiyle falan böyle yönlendirmiş olduğu şeylerden de gördük, hep enerji bölgelerinin yakınlarında. Aslında bir gelecek periyotta kurulabilecek o yapının gelir kaynaklarını da korumaya dönük şeyler oluyor. Evet. Yani daha aşağılarda, Orta Fırat Vadisi'ne doğru olan bölgelerde Amerika hatta 200 civarında askerin de buradaki enerji kaynaklarını korumak üzere, işte biraz işte o desteklemiş olduğu terör unsurlarını da buralara yaklaştırmak suretiyle bir ilişki geliştiriyor. Şimdi Türkiye bunun farkında. Onun için ki burada tabii şey devreye giriyor, Adana mutabakatı da devreye giriyor. Tüm Türkiye yaklaşımı içerisinde, tüm Suriye yaklaşımı içerisinde terörün her türüne karşı bir ilişkiyle geliştirme zorunluluğu da aynı zamanda bu metnin içerisinde yer alıyor. Evet. Öyle mi Doğukan?
Evet hocam.
Adana mutabakatı.
Adana mutabakatına değinmek gerekirse yükümlülükleri içerisinde Suriye'de faaliyet gösteren PKK terör örgütünün Suriye rejimi tarafından faaliyetlerinde bir son verilmesi gerekiyor. Lakin şu andaki konjonktürde düşünecek olursak Suriye rejiminin, Suriye hükümetinin PKK'nın Suriye içerisindeki faaliyetlerini sonlandırabilecek bir gücü, bir yetkisi yoktur. Bundan dolayı da Adana mutabakatının revize edilmesi en azından şu andaki konjonktürde gerekli bir adım olarak nitelendirebiliriz.
Çok önemli. Şöyle ki Emine Hanım, biliyorsunuz benim yüksek lisans dedim Türkiye-Suriye ilişkilerinin hukuki boyutuna ilişkindi. 96 yılında yazmıştım. O günkü yazmış olduğum tezin ilgili bölümünde şunu vurguluyordu. Her zaman Hafız el-Esad, Beşar'ın babası, bunu bir örgüt kurarak özellikle kendi Kürt nüfusunu Türkiye'ye karşı bazı zaman silahlandırıp bazı zaman gererek ideolojik anlamda her zaman kullanma noktasında olmuştu. Şimdi endişe şu. Acaba böyle bir rejimle örgütün yakınlaşması, Rusya üstünden bazı arayüzlerin gerçekleşmesi yıllar önceki politikaya geri dönüşü doğurabilir mi? Yani ilk tehdit durumunda Türkiye'ye karşı yönlendirilebilecek bir terör örgütü var mı? Ve sahadan temizlenirken acaba Suriyeli askerlerin arasına üniforma değiştirip karışıp bizim de aslında dikkatimizi dağıtıp bölgede varlık bulmaya devam edebilirler mi şeklinde bazı sorular duruyor değil mi?
Çünkü çok güçlü enerji kaynakları var dediniz özellikle. Evet. Onun altını çizdiniz. Evet. Bu çok ciddi anlamda aslında niyeti ortaya koyuyor bir taraftan.
Kesinlikle Emine Hanım. Bu niyet yani o kadar açık bir şekilde ortaya çıktı ki yıllardır bizim komplo teorisi diye bizim böyle üstümüze gelenler bugün çıktılar kendileri televizyondan, radyodan, Twitter'dan, pek çok basın aracından bunu deklare ediyorlar. Yani gerçekten dünya çok büyük bir dönüşüm içerisinde. Suriye toprakları da turnusol kağıdı gibi oldu. Kimin ne renk olduğu da ortaya çıkmış oldu Emine Hanım. Böyle bir detay değil mi Doğukan?
Evet hocam. Sizin de bahsettiğiniz gibi varılan bu mutabakat ile karşımıza ciddi bir sorun çıktı. Çünkü güvenli bölgeden 30 kilometre güneye çekilen terör unsurlarının akıbetinin ne olacağı? Üniforma mı değiştirecekler? Yoksa başka bir form altında tekrardan karşımıza mı çıkacaklar? Bununla alakalı sahadan gelen bir iddiayı aktarmak.
Bu soru işaretleri içerisinde çok, de yani gardı almak durumunda
kesinlikle
kalıyoruz.
Kesinlikle hem savunma hem gelecek dönemde örgüt, yeni örgütlerin, amorf, şekilsiz örgütlerin şekillenmesini, yeni bir form almasını önleyici de tedbirler alma noktasında. Hı hı. Tabii Türkiye kararlılığını ortaya koyuyor. Bu esnada Irak'taki harekat da devam ediyor.
Evet.
Çünkü biliyorsunuz bir kısmı oraya gitti. Oradan gelecek olan takviyeler var. Şimdi yeraltı trenleriyle ilgili biliyorsunuz Tel Abyad dahil olmak üzere Resulhan böyle başka bir şey çıktı ortaya. Yani çok çalışılmış burada. Yani bazı çimento fabrikaları Fransızların da dahil olmak üzere çok iyi yatırım yapmışlar buralara. Çok da iyi para kazanmışlar tahminimce. Bu paraların kimden çıktığı konusunda şüphemiz de yok. Körfez İşbirliği Konseyi herhalde bunlarla ilgili çok ilginç temellerde de bulunuyor. Çok ilginç yaklaşımlarda da bulunuyor. Bir para kanalı da oluşmuş. Türkiye bunları tamamıyla mücadele etme noktasında duruyor. Öyle mi Doğukan?
Evet hocam, özellikle bahsettiğiniz gibi Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkeleri özellikle Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan itibaren bölgedeki Türkiye düşmanı oluşumlara, Türkiye düşmanı örgütlere ciddi bir finans kaynağı ayırmaktadır. Bunun yanı sıra Fırat'ın doğusunda da tekrardan Barış Pınarı Harekatı'na dönecek olursak buraya yönelik de bir finansal desteği her türlü terör unsurlarına, ayrılıkçı güçlere sağlamışlardır.
Evet, Türkiye yani gerçekten Cumhurbaşkanı dün çok net ifade, 7 düvelle mücadele ediyor. Bu bölgedeki başarı diplomatik anlamda çok yüksek düzeyli bir gelinen noktayı işaret ediyor. Başarı noktasını işaret ediyor. Fakat mücadele bundan sonra başlıyor. Şöyle bir şeyle aslında çerçeveyi de çizmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri nasıl aslında federatif bir Suriye istiyorsa Rusya da bir o kadar kendi kontrolünde bir Suriye istiyor. Yani evet toprak bütünlüğü olsun ama ben buradan hiç gitmeyeyim. Yani Akdeniz'e açılan enerji kanalları üstünde bir yeri tutayım. Köprü başını devam ettireyim Emine Hanım. Buralarda işte çeşitli İran kanalından, Körfez'den gelen enerji kanallarını kontrol edeyim. İsrail için aynı zamanda biliyorsun aralarında da farklı bir tarihsel ilişki vardır. Bunu da muhafaza edeyim derken özellikle Rusya'nın Orta Doğu projesi. Böyle ROP diyorlar buna. ROP, BOP vardı bir de ROP var. ROP'la devam eden bir sürecin içerisinde Türkiye'ye önemli bir şey atfediyor. Türkiye'ye önemli bir yaklaşım atfediyor. Ne Türkiye'den artık vazgeçememe gibi bir durum ve bir noktada olduğunu biliyoruz. Haliyle Türkiye iki büyük konjonktürel güç arasında, global güç arasındaki etkileşimden de etkilenmeden kendi geleceğini garanti almak için atmış olduğu bu adım, barış harekatını en azından hukuki olarak tevsik ettirmesi, tüm dünyanın gözü önünde buradaki haklılığını çok net olarak ortaya koyması gerçekten bu yüzyılın burada icra edilen en yüksek düzeyli başarısıdır Emine Hanım.
Evet.
Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Hiç kimse de bu başarıyı göz ardı etmemelidir. Doğukan da herhalde aynı kanal.
Evet hocam, ben son olarak izninizle bir şey eklemem gerekiyor. Soçi'de varılan mutabakatın en önemli noktalarından biri ise Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasında terör unsurlarının ilgili hattan çıkartılmasının görevinin, sorumluluğunun Rus askeri polisleri ile Suriye sınır muhafızlarına verilmesidir. Alınan bu karar ile Rusya vasıtasıyla rejime bir sorumluluk yüklenmektedir. Dolayısıyla mutabakatın şartlarının, eğer altını çizerek söylüyorum, yerine getirilmesiyle sahada alan hakimiyeti kazanan, güç kazanan, boşlukları doldurabilen bir Esad rejiminden bahsetmemiz mümkündür.
Evet. Şimdi tabii Esad önemli bir kazanım içerisinde oldu. Şimdi yavaş yavaş da toparlayalım. Bu noktadan bir kere Ruslar bir yüzyıl içerisinde üçüncü defa yenilmeyi kabul etmeyeceklerdir. Başarısızlığı. Biliyorsunuz hem Rusya'nın çökmesi hem Birinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler dahil olmak üzere Ruslar bu noktada kaybetmeyi, üçüncü defa kaybetmeyi asla göz ardı etmeden çalışmalarını bir şekilde sürdürecekler. Türkiye bu noktadaki en yüksek ve en önemli partnerleri. Bunu göz ardı etmeyelim, altını çizelim. Tabii bu esnada şeyi de göz ardı etmeyelim, İran'ı da göz ardı etmeyelim. İran'la evet anlaşma mutabakattan sonra güzel mesajlar vardı. Fakat yine en üst devletin en üstünden bildirildiği üzere İran'dan gelen böyle çatlak sesler var. Arzu etmediğimiz sesler. Biz aslında ruhunun bölgedeki barış için bir araya gelmiş unsurlarıyız. Haliyle bizim en yüksek düzeyli barış amacı doğrultusunda birlikte hareket etmemiz gerekirken işte bugün gelinen noktada istenilen çizgide bulunamıyorsak arkasında çok daha farklı nedenler aramaya zorluyor bizi bu. Türkiye'de bu nedenleri aslında çok fazla aramaya gayret etmiyor. Netice itibariyle Emine Hanım, bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti barışa hizmet ediyor.
Evet.
Önemli bir mesafe aldı. Millet iradesinin Orta Doğu'da tezahür ettiği.
Asla niyeti işgalcilik değildir elbette böyle ki. Huzuru sağlamak aslında.
Böyle olsaydı bunu çok önceden yapardı.
Evet.
Yani bugünkü gelinen şartlarda bir sürü efendim misafiri barındırırken çok farklı avantajlara çevirebilir. Türkiye böyle bir şey yapmadı. Yapmıyor. Bakınız bugün.
Ama hep böyle lanse edilmeye çalışılıyor.
Ekmek fırını açtılar. Evet. Emine Hanım, ekmek fırını var şimdi orada. İnsanlar ekmek çıkartıyorlar. Okullar çalışıyor. Üniversiteler.
Huzuru aslında sağlamaya çalışıyor.
Üç tane dekanlık açtılar. Evet yani güven
adı
var.
Adı üstünde. Yani. Güveni sağlamaya çalışıyorlar. Özellikle araya giriyorum Murat Bey. Evet. Artık arkadaşlarım içeriden kanatlandı, uçacaklar.
Evet.
Zaman o kadar çabuk ilerliyor ki bu söyleşimizin devamını haftaya yine devam ettirelim istiyoruz.
Edelim her zaman.
Kaldığımız yerden her olur zaman. Mu efendim? Evet sevgili dinleyicilerimiz, çok değerli konuklarımız vardı. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Murat Koç. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey.
Sağ olun efendim.
Aynı zamanda Güney Güvenlik Okulu Avrasya Saha Sorumlusu Doğukan Binici. Çok
sağ
teşekkür ediyoruz
efendim.
Katıldığınız için bizlerde. Ne kadar güzel pırıl pırıl gençlerimiz siyasetle ve ülkenin bütünlüğüyle bu kadar hakim olması bir kez daha göğsümü kabartıyor.
Evet.
Öncülüğünü yaptığınız için size bir kez daha
sağ olun,
teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür.